Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 64.
Sayfa 388. 32. Bölüm. 1. İnönü Savaşı. Bu sırada Avrupa'nın ve İstanbul'un siyasi havasında bir takım değişiklikler oluyordu. Önce Venizelos, sonra da damat Ferit sahneden çekildiler. Yunanistan'daki değişiklik bir rastlantıdan doğmuştu. 1920 Ekim ayı başlarında genç kral Alexander sarayın bahçesinde bir çift maymun yavrusunun maskaralıklarını seyrederken bir tanesi kendisini ısırdı. Kral kısa bir süre sonra öldü. Churchill bu olayı bir maymunun ısırmasıyla çeyrek milyon insan can verdi demek fazla bir mübalağa sayılmaz diye yorumlamıştır. Son iki yılını aşağı yukarı sürekli olarak memleket dışında, Paris ve Londra'da geçirmiş olan Venizelos, kendini bir halk kahramanı gibi görüyor, yurttaşlarının minnet duygularını gözünde fazlaca büyütüyordu. Bu yüzden genel seçimlere gitmekten çekinmedi. Hatta kralcıların oylarını serbestçe kullanmalarına ve istiyorlarsa 1917'de Almanlarla işbirliği ettiği için gözden düşerek, sürgüne gönderilmiş olan Kral Konstantin'i tekrar tahta geçirmelerine müsaade etti. Yunanlılar bunu bekliyorlarmış gibi oylarını çoğunlukla krala verdiler. Venizelos ve partisi seçimleri kaybetmişti. Lloyd George kötü haberi duyduğu zaman şöyle bir toparlanarak acı acı gülmüş, "Şimdi bir tek ben kaldım," demişti. Venizelos'a bu adeta insanın demokrasiye olan güvenini yok ediyor diye yazdı. Venizelos verdiği cevapta daha gerçekçi bir dille yenilgisinin Yunan halkının savaştan bezmiş olmasından ve sürekli bir seferberliğin yarattığı hoşnutsuzluktan ileri geldiğini bildirdi. Kendileri de savaştan bezmiş olan Fransızlar, Paris'teki Yüksek Konsey'de Yunanlılara karşı olan taahhütlerini geri almak için bu fırsattan yararlandılar. İtalyanlar da onları izledi. İngilizlerin de eline hiç kazançlı olmadığı anlaşılan bir siyasetten yüz akıyla sıyrılmak için bir fırsat geçmişti. Lakin Lloyd George rüyasından vazgeçmiyordu. Kralın geri dönmesinin, dünyanın bu köşesi için hayati bir önem taşıyan İngiliz-Yunan dostluğunda hiçbir değişiklik yapmayacağını ilan etti. Ama o bile artık Sevr Antlaşması şartlarının tam olarak uygulanmasına imkan kalmadığını anlamaya başlıyordu. İstanbul'da da padişah damat Ferid'i daha fazla iktidarda tutamayacaktı. Bir yandan barış antlaşmasının milletçe topyekün reddi, bir yandan iç savaş siyasetinde uğradığı başarısızlık sadrazamı gözden düşürmüştü. Halk kendisine zerre kadar değer vermiyor, durumunu bir trajedideki soytarı rolüne benzetiyordu. Söylendiğine göre kabine toplantılarında uyukluyor, emrinde çalışacak nazır bulmakta güçlük çekiyordu. Dipnot: Damat Ferit Paşa yeni bir hükümet kuracağı vakit emekliye ayrılmış eski paşaları çağırır, karşısına tek sıra halinde dizer, bunları dış görünüşlerine göre nazırlık dağıtırmış. Örneğin dik ve sert duruşlu olanını harbiye, zayıf ve okumuş görünenini adliye, sakallı ve dindar suratlısını evkaf nazırlıklarına getirir, ticaret nazırlığını da içlerinde en avam kılıklı ve göbekli kim varsa ona verirmiş. En sonunda kendi partisi bile aleyhine dönünce, padişah artık bu işi bırakıp çekilmesini emretti. Damat Ferit Paşa istifasını verip uzun bir tedavi için Karlsbad'a gitti. Hükümetin başına bir kere daha Tevfik Paşa getirildi. Yeni sadrazam ilk olarak milliyetçilerle yakınlığı olan iki nazırı kabineye almakla işe başladı. Bunlar dahiliyeye getirilen İzzet ve Bahriye'ye getirilen Salih Paşalardı. Bu yenilik İngiliz yüksek görevlileri arasında yapılan bir değişiklikle aynı zamana rastlamıştı. Onlar da General Milne'nin yerine General Sir Charles Harrington'ı ve Amiral de Robeck'in yerine de meslekten yetişme bir diplomat olan Sir Horace Rumbold'u getirmişlerdi. İstanbul'daki Türkler bunun İngiliz politikasında bir değişikliğe yol açacağını sanıyorlardı. İtilaf devletleri en sonunda Sevr Antlaşması'nın uygulanabilecek bir şey olmadığını anlamış olsalar gerekti. Fransızlar bu antlaşmanın ortaya çıkardığı daha güçlü Türkiye ile anlaşmak zamanının geldiğini kabul etmişlerdi. İngilizler de buna yanaşacaklar mıydı acaba? İzzet Paşa bu umutla Ankara ile tekrar ilişki kurmaya karar verdi. İki hükümet resmen anlaşmazlık içinde görünseler bile gayri resmi olarak barışı sağlamak için el ele çalışabileceklerdi. İzzet Paşa Mustafa Kemal'e bir haberci gönderdi. İngilizlerin bir çözüm yolu bulmaya niyetli olduklarını hissettiğini ve ikisi de eski sadrazam olan kendisiyle Salih Paşa'nın bunu görüşmek üzere Ankara'ya gelebileceklerini bildirdi. Mustafa Kemal bu ziyaret teklifini ihtiyatla karşılamıştı. İngilizlerden milliyetçilerin kabul edebileceği bir barış teklifi gelebileceğine pek ihtimal vermiyordu. Öte yandan savaştan bıkmış usanmış olan Ankara'da da barış lehine kuvvetli bir akım vardı. Bu hava içinde İstanbul'dan görüşme teklifleri alındığının açığa vurulması, direnme ruhunu torpilleyebilir, yeni bir ordu kurma çabalarını gevşetebilirdi. Böylece yeni hükümetin dostluğu, milliyetçilere eski hükümetin düşmanlığından daha tehlikeli olabilecek nitelikteydi. Ama yine de bu teklifi kabul etmek gerekiyordu. Yalnız görüşmenin gizlilik içinde olmasını ve Ankara'da değil de İstanbul'la Eskişehir arasında ücra bir istasyon olan Bilecik'te yapılmasını şart koştu. Karşılaşma istasyonun bekleme salonunda oldu. İzzet Paşa siyasetin acemisiydi, Ankara'daki gerçek durumdan da haberi yoktu. Bu yüzden Mustafa Kemal ile yüz yüze gelince iki eski silah arkadaşı gibi oturup baş başa sohbet edeceklerini sanmıştı. Halbuki durum beklediği gibi çıkmadı. Mustafa Kemal daha başta kendisini Büyük Millet Meclisi ve hükümet reisi diye takdim ederek toplantıya resmi bir hava vermişti. Kimlerle müşerref oluyordu? Salih Paşa kendisinin İstanbul hükümetinde Bahriye Nazırı, İzzet Paşa'nın da Dahiliye Nazırı olduğunu anlatmaya kalkıştı. Mustafa Kemal nezaketle ama gayet kesin, böyle bir hükümetin varlığını tanımadığını, bu yüzden kendilerini nazır sıfatıyla değil, fakat ancak gayri resmi olarak iki özel kişi gibi kabul edebileceği cevabını verdi. Bu şekilde birkaç saat konuştular. İzzet Paşa, Mustafa Kemal'e açıktan açığa bir mukavemete girişmekten olumlu bir sonuç elde edilemeyeceğini anlatmaya çalışıyordu. Akla uygun bir barış sağlamanın zamanı gelmişti artık. Mustafa Kemal'in anladığına göre İzzet Paşa'nın kafasındaki düşünce, Ankara hükümetini İstanbul'a tabi olmaya razı etmek ve İtilaf devletlerine ortak bir müracaatta bulunmaktı. Böyle bir şey söz konusu olamazdı. Bu şekilde bir anlaşmaya girdiği anda ortadan silineceğini biliyordu. İzzet Paşa'nın teklifini büsbütün reddetmek de siyasete uygun düşmezdi. Bunun için paşalara milliyetçilerin havasını azıcık tattırmaya karar verdi. Tartışmayı keserek heyet üyelerini trenine götürdü. Biner binmez tren Ankara'ya hareket etti. Paşalar oldukça şaşırmış ve tasalanmışlardı. Mustafa Kemal gözleri parlayarak İstanbul'a dönmelerine müsaade edemeyeceğini bildirdi. Konuşmalarını trende ve daha ciddi olarak Ankara'da sürdüreceklerdi. Bir süre için biz Anadoluluların misafiri olacaksınız dedi. Paşalar böylece zararsız hale getirildikten sonra gelişlerini bütün Anadolu'ya bildirdi. Yalnız barış için görüşmeye geldiklerinden hiç söz etmedi. Bu ziyareti ulusal direnişi zayıflatıcı değil güçlendirici bir yolda kullanmak gerekiyordu. Bu düşünceyle çok akıllıca kaleme alınmış bir bildiri yayınladı ve paşaların kendi istekleriyle Büyük Millet Meclisi hükümetiyle bağlantı kurmak ve memleket davası uğruna çalışmak için gelmiş olduklarını ilan etti. İzzet Paşa bu olup bitti karşısında şaşırıp kalmıştı. Kendisini herkes dürüst, açık iş gören bir adam olarak tanırdı. Şimdi ise hükümetinin gözünde şerefsizlikle suçlandırılabileceği bir duruma sokulmuş oluyordu. O zamana kadar milli hareketin sadece düşmana karşı girişilmiş bir savaş olduğuna, amacının sultan ve halifeyi batının baskısından kurtarmaktan başka bir şey olmadığına biraz da saflıkla inanmıştı. Sultan ve halifenin hükümetine karşı açılmış bir savaş olduğunu ancak şimdi anlıyordu. Buna razı olamazdı. İzzet Paşa her ne kadar Abdülhamit'e ve Vahdettin'e karşı cephe almışsa da, prensip bakımından meşruluğa bağlı bir adamdı. Memleket için en iyi çözüm yolunun, sultan rejiminin milliyetçilerle işbirliği yaparak sürüp gitmesi olduğuna içten inanıyordu. Mustafa Kemal ise bu umudun yalnız Büyük Millet Meclisi hükümetinde olduğunu ve bu hükümet resmen tanınmadıkça barış müzakerelerine girişmenin söz konusu edilemeyeceğini biliyordu. Kendi görüşüne göre bir yurtsever olan İzzet Paşa'ya düşen görev İstanbul'u bırakıp onunla beraber Ankara'da kalmaktı. Bu arada iki şerefli fakat zoraki misafir paşa, Ankara'da bulunabilen en iyi eve, yine bulunabilen en iyi ilkel konfor içinde yerleştirilmişlerdi. Ankara'ya varışlarının ertesi günü Halide Edip'i ziyaret ettiler. Kendisi bu ziyareti şöyle anlatır. Bilhassa iki defa sadrazamlık etmiş ve daima bir nezaret işgal etmiş olan, çok uzun boylu ve son derece itina ile giyinmiş olan bu adamın, benim dar merdivenlerimden çıkarken çok müteessir olduğunu biliyorum. İzzet Paşa ve diğerleri sükun ve vakarla benim küçük odamın alçak kapısından girerken, iki kat olduktan sonra içlerinde bana karşı uyanan merhameti, ''Zavallı hanımefendi, ah zavallı hanımefendi!'' diye isar ettiler. Seslerindeki bu acıma bana biraz fena geldi. Çünkü benim Anadolu'ya gelişim ve bu harekete katılışım, mukaddes bir gaye için ateşte yanmaya razı olanların zihniyetine uyuyordu. Benim için içinde bulunduğumuz tehlikeler ve çektiğimiz zahmetler acınacak değil, şeref verecek bir vaziyetti. Fakat samimiyetlerine inandığım için hislerimi belli etmeden, ''Lütfen bana acımayınız, bu hayatı kendim seçtim.'' dedim. 5-6 hafta kadar sonra gider gitmez hükümetteki görevlerinden çekilmeleri şartıyla paşaların İstanbul'a dönmelerine izin verildi. Nitekim de çekildiler. Daha sonra başka görevler aldılar. Ama hala bir işbirliği peşinde olan İzzet Paşa, ulusal amaç uğruna şerefle çalışmaya ve Yunanlılarla savaşın bundan sonraki dönemi için Mustafa Kemal'in kuvvetlerine silah yardımında bulunmaya devam etti. Venizelos iktidardan düşünce güttüğü siyasetin de bir yana bırakılması akla yakın gelirdi. Lakin kral taraftarları bu konuda Venizelos'tan ziyade Venizelosçu çıktılar. Gerçi ordudaki Venizelosçu subayları sıkı bir temizlemeye tabi tutmuşlardı. Ama arkasından Ankara'ya karşı yeniden saldırıya kalkıştılar. Bunu iş işten geçtikten sonra aklı başına gelen Lloyd George, krallık cakasının delice bir gösterisi olarak niteler. Artık İtilaf devletlerinden yardım görmüyorlardı. Dolayısıyla onların Venizelos'un ilerlemesini durdurmak için çizdikleri sınırdan da kurtulmuşlardı. Bundan yararlanarak askeri mevzilerini düzeltme çabasına giriştiler. Şimdiki acayip hat birbirinden uzak ve İzmir'le de yeterli bir ulaştırma sisteminden yoksun üç ayrı cepheden meydana geliyordu. Bu cepheler çok yerde tehlikelere açık ve Yunan birliklerini kışın boş yere güçlüklerle uğraştıracak biçimdeydi. Bu yüzden kralcılar demir yoluna doğru ilerlemeyi ve iki kilit noktası olan Eskişehir'le Afyon'u ele geçirmeyi tasarladılar. Böylece kuvvetlerini bir araya toplayacak ve Türklerin ulaştırma yollarını keserek Ankara ve Konya yönünde gerilemeye zorlayacaklardı. Daha geniş çapta bir taarruz için baharı ve havaların düzelmesini bekliyorlardı. Lakin 10 Ocak 1921'de bir çeşit keşif niteliğinde orta çapta bir harekete giriştiler. Dipnot, Nutuk'ta Yunan taarruzunun tarihi 6 Ocak 1921 olarak gösterilir. Çevirenin notu.
Ayrım sonu.